Ayrım 14. Şairin romanı Murat Han Mungan, sayfa 160. Bir akşam yemeği. Kohragant tepelerinde arkası sarp bir uçuruma açılan, ıssız bir korulun tam yamacındaydı Okan Yus'un evi. Büyük kayalıkların başladığı yerde tekinsiz bir dengenin üstünde yalnızca Kohragant'a değil, ana vadiye açılan tüm yamaçlara birden bakıyordu. Durup pencereden dışarı şöyle bir baktığında evin görünmez kanatları olduğuna, her an havalanıp uçabileceği hissine kapılıyordu insan. Cem'in tılsımına tutulmuş gibi daldı manzaranın ürperticinden bakışlarını güçlükle alıp ardına dönerken yüksek sesle dağ şairlerinden biri ne demiş? Vadiye bakan yamaçların gözleri vahşi olur. Bu sözün ne demek istediği en çok bu evde anlaşılıyor sanki, diyor. Daha alçak sesle söylerse manzaranın gücünden sözlerin duyulmayacağı hissine kapılmış olmalı. Akşam yemeğinde okyanusun konuydu Jamie'ın. Onun önerisine hem gün batımını bu evden görünen muhteşem manzarasını kaçırmamak, hem ötekiler gelmeden fazladan laflamak için herkesten önce davranıp biraz erken gelmişti. Bunun eski arkadaşlar arasında özel bir akşam olduğunu söyleyerek Pepkumok'u kentte bırakmıştı. Zemini iyi perdahlanmış damarlı sarı mermerden yapılma, iki yanı tarçın rengi yontuların, kabartmaların içinde dev yapraklı yabani çiçeklerin yetiştiği irili ufaklı küplerin ve duvarlara yaslanmış toprak altı buluntusu, şair levhalarının süslediği geniş, görkemli bir tonozun altından, gölgeli bir serinlik içinden geçirilerek giriliyordu. Okan Yus'un bu kartal yuvası evine. Dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun, evin içi huzurlu serinliğiyle karşılardı gelenleri, daha kapıda yorgunluklarını alıp sakinleştirirdi. Hafif bir rüzgarın vadinin içinde şöyle bir gezinmesi bile, eski masallardaki fırtına ejderlerinin güçlü ıslığına dönüşüveriyordu evin içinde. Bir süre bu ıslığı dinleyen Jamie'ın adeta çocuk da denebilecek bir merakla çalışırken sayılarla arana girmiyor mu bu sesler, dikkatini dağıtıp kafanı karıştırmıyor mu diye soruyor Okan Yus'a. Bu akşam konuklarla baş başa olmak istemiş, karısı dahil olmak üzere ev ahaliden kimseyi salonu istememiş olan Okan Yus, konuğunun kupasına duysence şarabını boşaltırken gülümsüyor. İnan duymuyorum bile diyor. Sonra Jamie'ın da gülümsetmek istercesine içimdeki fırtınanın sesini bastırıyorlar hiç olmazsa diye ekliyor. Salonun bir yanında duran, üzerinde ahşap baskı gravürlerin yer aldığı, üç kanatlı paravanlara bakan Jamie'ın, Okan Yus'un yanıtını dinlerken bir yandan dikkati gözlerle bu gravürleri inceliyor. Okan Yus, Jamie'ın akşamki yemeğe gelmelerini istediğini bildiği Horat ve haritacı Kay'ı da çağırmıştı. Şimdi içkilerini yudumlayarak onları beklerken bir dil bilimci, bir haritacı, bir matematikçi ve bir atlı soruşturma polisinin bir araya gelmesine oluşan bu ilginç dörtlünün sohbetiyle akşamın hayli renkli geçeceğinden emindiler. İşlerinde en genci Horat'tı. Dilsiz olan Horat, eski buluşmalarında olduğu gibi bazen el kol işaretleriyle, bazen de ötekileri dinlerken sözlerini kesmemek için öndeki parşömenleri çabuk çabuk yazdığı notlarla katılacaktı sohbete ve Jamie'nin tahminince her zamanki gibi erkenden uykusu geldiği için herkesten önce ayaklanıp yatmaya gidecekti. Zihni sürekli soyut matematiğin derin problemlerine odaklandığından gündelik yaşamın ıvır zıvırı hep ayak bağıymış gibi gelmişti Okan Yus'a. Aslına bakılacak olsa tam bir yaşama beceriksiziydi. Yer çekimi kanunlarının kendisini sersem ettiğinden yakınır dururdu. Gün boyu sayılara, denklemlere daldı, sisli bir hayal aleminde dolaşır, bedenin sanki toprağa ilişkin ağırlık problemleri çoktan aşmışçasına her şeyi parmak ucuyla tutar, bu yüzden elinden hep bir şeyler düşürür, sık sık bir yerlere takılıp tökezlerdi. Kendisinin bu durumdan pek bir şikayeti yoktu. Ona kalırsa sevimli bir dalgınlık içinde yaşayıp gidiyor ve karısının anaç bir atmaca gibi ona kol kanat gelen varlığı bütün bu gündelik engellerin, süfli ıvır zıvırın yükünü hafifletiyordu. Bütün hayatı eviydi Okan Yus'un. Matematiğin gücünü sayıların kesinliğinden alan saflığında huzur bulan biriydi. Evden çıkmaktan fazla hoşlanmaz, bıraksalar gün boyu çalışma masasının başından kalkmak istemezdi. Kafası düşüncelerle dolu, masasının üzerindeki kağıt ağırlığı olarak kullandığı kehribar külçelerini bir elinden diğerine aktararak uzun zamanlar geçirirdi. Vahşi bir uçurumla bakışan bu kartal yuvası evden dışarıdaki geniş manzaraya bile havanın boşluğuna gizli formüllerle çizilip saklanmış olan yer küre ile gök kubbe arasındaki sırların matematiksel karşılıklarını günün birinde bulup hesaplayabilecekmiş gibi bakardı. Yıldızların bile boyun eğdiği evrenin katı yasalarının, kutsanmış örümceğin bir boşluğa dokunduğu ağın önceden görüp hayal etmesi gibi kendi gözlerinin önünde canlanmasını isterdi. Dışarıda gökyüzünün atlasında görünmez çizgilerle saklı olduğuna inandığı bu bağları, yıllardır karşısında durduğu halde bir türlü göremediği için kendisine kızar, aymazlığına diş bilerdi. O da diğer gafiller gibi gözünün önünde duran bir şeyi görmüyordu işte. Masasının başucundaki kitaplıkta cilt cilt duran kitapları adeta kemirircesine okur, sayfalara epremiş sözcükleri defalarca karıştırır, insan zekasının harfler sayılar arasında kurduğu şifreli oyunlara, karmaşık kurgulara dalıp giderdi. Kohragant'taki birçok işaret levhasına gömülü denklem, onun bu kilit tanımaz merakı bilip öğrenme iştahı sayesinde çözülüvermişti. Gerçeklik asla bütün sırlarını ele vermez. Levhaları çözmeye başlayan bunu baştan kabullenmelidir derdi öğrencilerine. Sen gerçeklikten payına düşeni kurtarmalısın. Okan Yus'un yıllardır inanç ve inatla sürdürdüğü dillerin yapılandırılması üzerine araştırmaları nihayet sonuç vermişti ve bu yıl Otragent'teki 13 dolunaylı yıl şenliklerine katılarak çalışmalarının kesinleştirdiği sonuçlarını ve bulduğu modellendirme biçimini herkese açıklayacak. Buluşundan Jamie'nin coşkuyla söz ediyor, sık sık oturduğu yerden fırlayıp ayağa kalkıyor, anlattıklarının sarhoşluğuna iyice kapıldığı anlarda bu büyük konuşma yarın olacakmış gibi dizginleyemediği bir heyecanla evin içinde hızlı adımlarla dolaşıp duruyor Okanius. Bir tilkininkini andıran kehribar rengi gözleri ışıl ışıl parlıyor konuşurken, bu gözlerin Kohragant'ta yaşayan birine pek yakıştığını düşünüyor Jamie. Onun hızlı düşünen, apansız esinleri açık bir kafası olduğunu biliyor. Kabına sığmayan coşkulu hareketlerini, konuşmasındaki sıçramalı akışı izlemek bir süre sonra insanı yoruyorsa da onunla vakit geçirmenin kendine özgü bir keyfi olduğu yadsınamaz. Okanius ayrıca Jamie'nin de o tarihlerde Otragent'te olacağını, kendisini dinlemeye gelebileceğini seviniyor. Bunun yaşamının en önemli konuşması olduğunu ekliyor sözlerine. Bu konuşmanın birazını kendim için yapacaksam, birazını da babam için yapacağım diyor. Karşılaştıkları her seferinde Okanius'un dehasına büyümeyi reddeden afacan bir çocuğun hınzırlığını, sınır tanımaz taşkınlığını görüyor Jamie'nin. Onu sayılar ve sırlar alemine ait bildiği onca muammayı oyuna dönüştürüp hafifleten çocuksu yanlarından, haşarı bir oğlan çocuğunu andıran hallerinden hoşlandığını düşünüyor. Okanius'u yalnızca büyük bir matematikçi olarak değil, bir çocuk olarak da sevdiğini düşünüyor. Kohragant yüksek bilgi evinde verdiği derslerde öğrencileri hayli eğleniyor olmalı onun bu neşeli, dalgın, taşkın, bazen şuursuzluğa varan hareketlerinden. Zaten Okanius'un kendisi her fırsatta söylerdi. Bakmayın sayıların asık suratlı görünüşlerine, matematik şen bilimdir diye. Jamie'den sonra eve ilk gelen ne zamandır görmediği haritacı K oluyor. Bakıyor da diriliğinden enerjisinden hiçbir şey yitirmemiş K. O ağır bedenini eski günlerde olduğu gibi görkemle taşıyıp hala yer titreten sağlam adımlarla dimdik yürüyor. Anakarayı baştan aşağı gezdiği yolların yorgunluğu, bedeninden değilse bile ışığı azaltmaya yüz tutmuş bakışlarından okunuyor sadece. Vücudunu koruyan dövmeleri, bakışlarını aynı ölçüde koruyamamış besbelli. Ne de olsa hayat bazı şeyleri sahibinden habersiz teslim alıyor. Onu yıllar önce ilk kez mor kubbeli kaplıcada yumurta biçimindeki orta havuzunun fokurdayan suların içinden çıkarken gördü o gün, üzerinden süzülen sularda hamamın mermer zeminde sağlam adımlarla ilerlerken hem suda hem karada yaşayabilen hayvansı bir üstünlükle donatılmış gibiydi. Şimdi ise çoktan karaya alışmış, istese de sulara dönemezmiş gibi görünüyor. Jamie'nin onu tanıdığında vücudundaki dövmeler boynuna kadar çıkmış, çenesine dayanmıştı. Eski bir dövme inancına göre ten sahibinin geleceği görmesi için vücutta bir boş yer bırakmak gerekirdi. O da yüzünü boşluk olarak bıraktı. Anakara'da öleceğim yerin haritası yüzüme çizilsin, yüzüm söylesin öldüğüm yeri diye boş bıraktığı yüzünü bekletiyordu. Sağlam, çatılmış geniş omuzların üzerindeki alımlı uzun boynun iki yanında, uçları kıvrımlı yapraklar, ölüm sarmaşığı gibi boynuna dolanmış yüzüne yürüyecekleri günü bekliyorlar şimdi. Jaime'ın haritacı Kaa, Okanius'un çılgın babasından söz ediyorlar bir süre. Onun sönmez bir tutkuyla yıllar yılı dağ tepe gezip tükettiği ömründen Okanius, çok isterdim hayatta olmasını diyor. Bugünleri görmesini, Odragen'de gelip beni dinlemesini. Jaime'ın akşamın son gelen konu Harrod'un ruhunda derin hasar bırakmış olan acıklı hayat hikayesini onu her gördüğünde gizliden gizliye hatırlamadan edemiyor. Belleğinde onunla ilgili bilgiler ister istemez kımıldıyor. Yolunun bundan sonrasında uğrayacağı kentlerden biri olan Ayo'da ruh sağaltıcılarıyla, rüya terbiyecileriyle ünlü bir zamanlar Harrod'u iyileştirmiş olan sağlık yurdu var. Harrod her zamanki gibi akşam da gecikmiş olarak geldiğinde Jaime'ın bir ara söz açıp bu konuda ondan bilgi almayı düşünmüş ama sonradan böyle bir gecede Harrod'a o günleri yeniden hatırlatmanın pek hoş kaçmayacağına karar vermişti. Akşamın ilerleyen saatleri ömürlerini yerkürenin, evrenin ve insanın sırlarını öğrenmeye adamış bu kişilerin kendi ilgi ve bilgi alanlarına ilişkin anlattıkları hikayeler, renkli bilmeceler gibi birbirlerine sordukları sorular duruma göre aldıkları zekice ustalıklı ya da şen yanıtlarla köpükleniyor. Konuşmalar ilerledikçe kimi zaman birlikte çalışsalar da Okanius ile Harrod'u kimi matematiksel esaslara ilişkin görüşlerinde farklılıklar olduğunu anlıyor Jaime. Okanius, dil ile matematik arasındaki ilişkiler üzerinde yoğunlaşan çalışmalara ilgili olarak konuşurken, matematiksel hamleler esas üzerine yükselen ses tekrarlarının, daha sonra yeni şiir atılımlarının önüne açan dil kalıplarının ortaya çıkmasına neden olduğundan söz ediyor coşkuyla. Büyüler, özellikle çağırma ve kovma büyülerinde en ham halde kullanılan ses tekrarlarının, dil, matematik ve müzik arasındaki temel anahtarları oluşturduğunu söylüyor. Ardından masada gülüşmeleri neden olan tuhaf sesler çıkararak söylediklerini örneklemeye çalışıyor. Ona göre birçok dilde şiir sözcüğünün hem yasa hem ezgi anlamına gelmesi bir rastlantı olamaz. Şiirin gündelik konuşma dilinden çok önce bulunduğunu hatırlatıyor. Bir soyutlama olarak şiir, gündelik dilin bulunuşundan sonra ortaya çıkmış, bu nedenle sonradan damıtılmış bir şey değil. İlk kutlu metinlerin şiirli bir dille yazılması da bir rastlantı sayılamaz. İlk tekerlemeler, ninniler, çağırma ya da kovma büyülerini hatırlatmak yeter. Dilin ilk varoluş biçimi şiir aslında. Ona kalırsa, şimdilerde şairlerin yeniden elde etmeye çalıştıkları da bu saflık işte. Bir kez yitirdikleri ve bir daha hiçbir zaman erişemeyecekleri bir katışıksızlığın peşindeler. İnsan önce vardı, sonra dil geldi. Bu nedenle dil gelmeden önceki kendimizin varlığını hissediyor ama hatırlamıyoruz. Haritacı Kaan'ın doğa dengelerine ilişkin bir sorusu üzerine, matematik doğanın dilidir, bizimle böyle iletişim kurar diyor Okanius. Sözcükler gibi rakamlar da doğada yoktur ama doğanın düzeninde matematik vardır. Bize düşen rakamlar yoluyla düzenin işleyişini bulmaktır. Doğayı, evreni anlamamızı sağlayan şey aynı yasalarla kurulmuş olan zekamızın işleyiş biçimidir. Jaime'ın bir noktasını tamamlamak ister gibi ekliyor. Gene de aklın kurallarına çok teslim olmamak gerek. Bizim yanılgımız tüm evreni aklımıza sığdırmaya çalışmamız bence. Aklımızla açıklayabildiklerimizin tüm evreni anlamaya yeteceğini sanıyoruz. Matematikten konuşurken duyduğu zevkin Okanius'un bütün varlığını kamaştırdığını görülüyor. Jaime'ın kendisini bir şeye adamış insanlarda görülen bu derin tutku halini tanıyor. Uğruna vazgeçmiş oldukları şeyler sayesinde kazanmış oldukları ne varsa bir varoluş ödülüne dönüşüyor onlarda. Jaime'ın şimdi bir akşam yemeğini paylaştığı masadaki bu ışıklı insanları birebir tanımış olduğu, onlar arasında bulunduğu için kendisini bir kez daha şanslı hissedip göneniyor. Konu levhalardaki saklı sırlara geldiğinde insan zekasının ürettiği bir bilmecenin gene insan zekasıyla çözülebileceği üzerine konuşuyorlar. Asıl zahmeti bilmecenin nasıl çalıştığını anlayan kadardı. Bunun yolu da şifreyi ele verecek dil yapılarını çözmekten geçiyordu. Okanius'un üzerine yıllardır çalıştı, şimdilerde sonuçlanmış oldu ve bu yıl Odragant'ı açıklayacağı matematiksel esaslara göre yapılandırdığı bu konuya ilişkin yeni çözüm modelleriydi. Konuşmalara bir macera tadı getirmek istercesine şiir sanatındaki ilk büyük yenilikleri getiren şiirleri casusların yazdığından söz açıyor haritacı Kaan. O zamanlar gizlice bilgi ulaştırmak, haber iletmek için kullanılan ilkel bir dil düzeneği sonradan şiir sanatında önemli gelişmelere yol açıyor. Büyük imparatorluklar zamanında casusların, çaşıtların bir haberleşme aracı olarak kullandıkları bu şiirlerin daha sonra içrek şiir diye nitelendirilecek kapalı anlamlar, anıştırmalar, istiareler içeren bir türe dönüştüğünden söz ediyorlar. Bu şiirlerde görülen çift değişkenli kodlar üzerindeki simgeler okunarak önemli matematiksel problemlerin çözülmüş olduğunu örnekliyor Okanius. İki ruhlu insanların, iki benlikli casusların, dilin çift anlamlı düzeneklerini kurmalarında varoluşun karanlık bir şakasını bulduğunu söylüyor. Saklanmak hayattaki diğer saklanmaları da beraberinde getiriyor ona göre. Asıl önemlisi günün birinde eline geçtikleri yabancı gözlerin tehdidine karşı bu levhalara kafa karıştırmak, yön şaşırtmak için gömülmüş olan sahte sembolleri ayıklayabilmekmiş. Sahte sembollerse apayrı bir konu. Sembolleri anlamak için onları içeriden görmek gerekir diyor Harrop. Dışarıda bakmak ama içeriden görmek. İşin sırrı buradadır. Çünkü semboller mantıksal dizgelerin ilk unsurudur. Jamie'nin buraya gelirken yol boyu gördüğü yeni kazılardan, yeni gömülerin sayıca çokluğundan söz açıyor. Toprak altından hala levhalar çıkabiliyor olması şaşırdığını ekliyor. Toprağın tükenmezliği diye yazıyor Horace öndeki kağıda. Yazdığın onaylarcasına başını sallıyor. Toprak her anlamda tükenmezdir. Eski zamanlarda bazı defineler, altın, gümüş, sakka ve değerli taşlardan oluşan hazinelerin yerlerini belirten tarifler, güya şiirmiş süslü verilen levhalara gömülüyormuş. Geçmişte yapılan ilk kazıların çoğu şiir aşkından değil, define tutkusundanmış. Hep birlikte gülüyorlar. Ama bu yolla Kohragant zaman için epey şiir eleştirmeni kazanmış. Yeniden kahkahalar yükseliyor masadan. Casusları, define avcılarını, şairleri buluşturan topraktan yapılma bu kadim tekniğin tarihine hep birlikte kadeh kaldırıyorlar. Bazı levhalar çifte çapraz sistemiyle çözülüyor. Bazı şifreler tek bir levhanın içinde yer alırken, bazılarının mesajları ise birbirlerinin referanslarıyla ilerleyerek belli bir devamlılık içinde konumlanıyormuş. Levhalar arasında devrilim ya da yer değiştirme esasıyla basamaklandırılarak ilerleme kaydetmek de mümkündür diye özellikle belirtmek gereği duyuyor Okanius. Sonra devrilim ve yer değiştirme esasının ne olduğunu açıklamaya koyuluyor ve birden kendilerini bütün bir casusluk tarihini karanlık dolantılar içinde buluyorlar. Aynı konuların çevresinde dönüp duran konuşmalar, ilerleyen gece ve gevşeten içkiyle birlikte zihinleri yorulmuş, söylenenleri anlamakta güçlük çekmeye başlamışlardı. Buna karşın aynı zevkle konuşmayı sürdürüyorlar. Kilidi güçlü bazı dillerin nasıl çözüldüğünden söz edilirken, Horace dilsiz alfabesiyle elini kolunu konuşturuyor. Bazı dillerin bazı harfler konusunda harf tercihleri vardır diyor. Örneğin Ş harfin her bin sözcüğün 590'ında kullanıyorsanız, şifre çözümünün ilk basamağını sağlamlamışsınız demektir. Dilin ayırt edici yapıları, özellikleri ortaya çıktıkça şifreler bir bir kırılmaya başlar, kodlar çözülür. Ş harfini öndeki kağıda kocaman çizerken, ilk resmini yaparken dili ağzından taşan bir çocuğun sevimliliğiyle gülümsüyor masadakileri. Bu uzun açıklamaların çoğu konuya en çok kişi olduğunu düşündükleri Jamie'a yapılıyor elbet. Okanius ve Horace bir süredir bazı levhaların üzerinde birlikte çalışıyor. Yıl hesaplamada kullanılan meton çevrimine göre tabletleri tarihlendiriyorlarmış. Obsidiyen taş levhaların ayna yerine kullanıldığı çağlardan kalmış bu levhalar bugüne kadar bilinen en karmaşık dilmiş. Parmaklarını konuşturarak dili çözmek bir şey değil, ayna gibi parlayan o levhaları göz kamaştıran yansımaları kör edecek bizi diyor Horace. Dilsiz olduğum yetmezmiş gibi bir de kör olacağım. Masadakiler bu kıyıcı özalay karşısında gülüp gülmemek arasında bir an bocalıyor. Bir de sarı aynalar var tabii. Bazı tabletlerin herhangi birinde yazılanların okunabilmesi için tersinden gösteren sarı aynalar kullanılıyormuş. Bunlar üzerine tutuldukları tabletleri, parşömenleri düzünden gösteren saydam yüzeylermiş. Keşke hayatımızın üzerine tutulduğunda da içini gösteren sarı aynalar olsaydı diyor Jamie. Konuşmaların bu noktasında konu Jamie'nin ilgilendiği cinayetlere gelip eldeki verilerin yetersizliği yapılan soruşturmaların uğradığı çıkmazlar, sonuç alınamayan araştırmalardan konuşulmaya başlandığında kendisini birden önemsiz biri gibi hissediyor Jamie. İşlenen cinayetler arasına bazen uzun aralar girdiğinden katilin bir kuluçka döneminde ne yaptığı, nasıl bir hayat sürdüğü, onun neyin yeniden harekete geçirdiği konusundaki sorulara karşılık aradığından söz ediliyor. Temel anahtar neden sadece şairleri öldürdüğünde saklı diyor O'Connor. Öldüreceği şairleri rastgele seçmiş olabilir ama belli ki şairleri öldürmesi rastgele bir seçim değil. Doğru diyor Jamie. Şairler çeşitli yaş gruplarından, hatta içlerinden bazılarının başarılı bir şair olduğu bile söylenemez. Sanki ölmeleri yalnızca bir gereklilik. Cinayetlerin işlendiği yerlere bakıldığında dağınık bir harita çıkıyor ortaya, diyor haritacı K. Şaşırtmaca vermek için mi? Cinayetleri bütün anakaraya yaymak için mi? Yakalanmak korkusuyla sık sık yer değiştirdiği için mi? Bunu anlamak önemli bir ipucu olabilir. Konuşulanları dikkatle dinleyen Horace, sadece şairlerle ilgili değil, yolculuklarla ilgili de olabilir bu cinayetler diye görüş belirtiyor. Katil için sadece şiir değil, yolculuklar da ölüm getiriyordur belki. Benim de dikkatimi çekti bu durum diyor Jamie. Örneğin hiçbir zaman aynı kentte ikinci bir cinayet işlenmemiş. Sanki her kent bir ölü vererek sırasını savuyor. Bence dağınık düzen de olsa kafasına kat etmeyi planladığı bir harita var diyor K. Eylemini tanıyan ama eylemiyle ne söylemek istediğini bilmeyen aklı dağınık birinin işi olabilir mi diyor O'Connor. Bu kadar tutarsızlığın bir aradığını açıklayabilecek temel bir önerme gelmiyor aklıma şimdi. Bir katilin şifresini çözmek hepsinden zor değil mi diyor Jamie. Hep birlikte gülüyorlar. Jamie yakın bir tarihte katili yakalayacak bile olsa şimdi kapılmış olduğu bu önemsizlik duygusunun pençesinden kurtulamayacağını düşünüyor. Kendisine her zaman yardım etmeye hazır olduğunu bildiği bu güçlü ve yardımsever insanlar arasında akşamın başında hiç hissetmediği bir yabancılığın vadiye birdenbire inen karanlık gibi üstüne çöktüğü duygusuna kapılıyor. Karanlığın merkezi insan benliğinin ötesindeki bir yeri temsil ediyor sanki. İçinin neye, kime ait olduğunu bilmediği bir küslük duygusu ele geçiriyor. Bu tanıdık küslük çocukluğunun en güçlü duygusu. Ne zaman birileriyle yoğun kardeşlik duygularına kapılsa bağrında saklanan akrebin kuyruğu yeniden küslüğün zehrini akıtıyor içine. Yaşanılan anı zehirler, Jamie'ni diğerlerinin arasından öteler, gene böyle şeyler oluyor içinde. Bütün gece bir masada sevdiği kişilerle oturdu. Tek eksiği uzaklardaki marangozdu. Yeniden derin bir özlemle anıyor marangozun kardeşliği. Gecenin sonunda Jamie hafif çakır keyif bir halde konuk evine dönmek üzere kapıya çıktığında Pep Komoko atının başında kendisini bekler halde buluyor. Çağrılmadığı halde buraya kadar gelmiş, gecenin sonunda Jamie'nin dışarı çıkmasını bekliyor. Aferin umar gibi değil, davranışını açıklamak ister gibi şu sarp dağ yamacından kente inerken hele biraz da sarhoşsa yalnız kalmaması gerektiğini düşündüğünü söylüyor Jamie'nin. Başka zaman olsa kendisi için pek fazla bir şey ifade etmeyeceğini bildiği bu ince davranış, nedensiz bir yere herkese, her şeye, birdenbire yabancılık hissettiği bu gecenin yıldızsız karanlığı iyi geliyor Jamie'ne. Yüreğinin kendisinin bile unuttuğu bir yerinde saklı yara usulca sarılıyor sanki. Gene de Pep Komaka davranışına hoşlanmış olduğunu fazla belli etmemeye çalışarak, hiçbir şey söylemeden onun dizgin elde hazır tuttuğu atına biniyor, Sayıs sahibine hoş geldin derçesine hafifçe kişneyip yelesine sağlıyor. Atının yönünü değiştirdiğinde Pep Memeko değilse de o an üzerine sanki çocukluğunun toz yıldızlarını döken karanlığın sütüne gülümsüyor. 14. ayrımın sonu sayfa 169.